Merhaba, yeni bir podcast'le beraberiz. Bu sefer Zamanın Düzeni, Carlo Rovelli'nin kitabı üzerine bir podcast olacak. Daha önce kanalımda Carlo Rovelli'nin, hatırlarsanız eğer, yine böyle podcast'lerini yapmıştım. Ya zaman var olmasaydı, gerçeklik göründüğü gibi değildir gibi çeşitli kitaplarını okudum. Ve onlarla ilgili de yine böyle podcast yapmıştım kısa kısa. Zaten kitaplar kısa arkadaşlar. Bu bahsettiğim iki tane kitap kısa kitaplar ve konuları da zaten direkt başlıklarındaki gibi, yani gerçeklik göründüğü gibi değildir kısmında gerçeklik algımızla alakalı bir kitap yazmış kendisi ve diğerinde de ya zaman var olmasaydı zamanın yokluğuyla alakalı bir kitap olmuş. Kısacası özetleri bu şekilde yani. Ve yine dediğim gibi kanalımda podcastlerini bulabilirsiniz. Zaman konusunda ve gerçeklik konusunda Carlo Rovelli'nin gerçekten değişik düşünceleri ve değişik teorileri var. En bilindik teorilerinden biri ilmek kuantum teorisidir. Kendisine aittir. Hatta bir tane arkadaşıyla beraber geliştiriyorlar bunu. Her şeyin teorisi demeyelim de her şeyin teorisinin veya sicim teorisinin farklı bir bakış açısı gibi düşünebilirsiniz bu teoriydi. Bu tarz olguları incelediği için Carlo Rovelli gerçeklik ve zaman algısı üzerine gerçekten hani şöyle tarif edebilirim bunu. Sizin de anlayabileceğiniz dilde zamanı ve gerçekliği tarif edebiliyor. Çok güzel bir vaziyette anlatabiliyor. Şimdi kitabın aldığım notlarına başlamadan önce biraz ben size şeyi anlatacağım. Bu zaman olgusu nasıl uzayda oluşuyor diye onu böyle kısmen anlatacağım size. Zaten 7 tane notum var. Onları da okuyacağım kitap içerisinden. Ve genellikle önemli gördüğüm yerleri de aldığımı her zaman dile getiriyorum. Şöyle bu kısmı da kısa geçeceğim çünkü çok fazla uzatıp sizi de bunaltmak istemiyorum. Bu konular bazen çok uzadığı zaman insanı sıkabiliyor, dinlerken de sıkılabiliyorsunuz. O yüzden çok uzun podcastler yapmamaya özen gösteriyorum. Genellikle 1-1,5 saat en uzunu o şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Evet, zaman dediğimiz zaman arkadaşlar bir boyut olduğunu bilmeniz gerekiyor. Kısaca özeti bu. Ve zamanın uzaydan ayrı bir şey olmadığını düşünmeniz gerekiyor. Zaman ve uzay aynı mekanı oluşturduğunu düşünerek hareket ediyorsunuz. Ve şöyle, bunu zaten daha önceki videolarımda da muhtemelen örneklemişimdir. Biz bulunduğumuz dünyadan güneşe baktığımızda güneşin 8 dakika önceki halini görüyoruz. Yani 8 dakika önce güneş ne durumdaysa onu görmüş oluyoruz. Bu uzayda mesafeler oldukça daha geçmişi gördüğümüzün bir kanıtıdır. Yani şöyle düşünün. Yine bir örnek bu. Genellikle hep bu örnekleri veriyorum anlamayan kişilere. Ve basit örneklerdir. Bize en yakın güneş sistemi Alfa Centauri 4 ışık yılı uzakta arkadaşlar. Ve oraya biz baktığımızda 4 yıl önceki halini görüyoruz. Bu tarz böyle bilgilerden yola çıkarak zamanla alakalı değişik bilgiler vermiş yazar kitabında. Ve zamanın 3 parça olduğunu, geçmiş, şimdi ve gelecek şeklinde geçmişin yaşandığını ama bir şekilde parça parça durduğunu, geleceğin ise sadece yaşanabileceğini, şimdi de olduğumuzu çok güzel böyle bir anlatım içine almış kendisi. Evet, ilk notumla başlayalım. Daha sonra hakkında da konuşuruz. İlk notumda zamanın yavaşlaması hakkında basit bir olguyla başlayalım. Zaman dağda daha hızlı, ovada daha yavaş akar. Aradaki fark küçüktür ama bugün internetten birkaç bin euroya satın alınabilen hassas saatlerle ölçülebilir. Biraz araştırmayla herkes zamanın yavaşlamasını gözlemleyebilir. Laboratuvarlarda kullanılan özel saatlerle aralarında birkaç santimetre yükseklik farkı olan iki nokta arasındaki zaman yavaşlaması bile belirlenebilir. Yerdeki bir saat masanın üstünde bulunan bir saatten çok daha az yavaş işler. Yavaşlayan yalnızca saatler değildir. Aşağılarda tüm süreçler daha yavaştır. İki arkadaş ayrılır. Biri ovada, biri dağda yaşamaya gider. Yıllar sonra buluşurlar. Ovadaki daha az süre yaşamış, daha az yaşlanmıştır. Guguklu saatin sarkacı daha az sallanmıştır. İşlerini görmek için daha az zamanı olmuştur. Bitkileri daha az büyümüştür. Düşünceleri gelişmek için daha az zamana sahip olmuştur. Aşağıda yukarıdan daha az zaman vardır. Şaşırtıcı mı? Olabilir ama evren böyledir. Zaman bazı yerlerde daha yavaş, bazı yerlerde daha hızlı geçer. İşte burada anlattığımı örnek bir vermiş yine yazar. Asıl şaşırtıcı olan zamanın yavaşlamasını ölçecek saatlere sahip olmamızdan bir yüzyıl önce birinin bu olguyu anlamış olmasıdır. Tabii ki de Einstein bu. Görmeden önce anlamak bilimsel düşüncenin özüdür. Antik dönemde Anaximandros gökyüzünün ayaklarımızın altında devam ettiğini gemiler dünyanın çevresini dolaşmadan önce anlamıştı. Modern çağın başlarında Kopernik dünyanın döndüğünü ayın üzerinden dönen dünyayı gören astronotlardan önce anlamıştı. Einstein'ın da zamanın düzenli biçimde akmadığını, aradaki farkı ölçmeye yarayacak hassasiyete sahip saatler henüz geliştirilmeden önce anlamıştı. Yani arkadaşlar, bir yerde şöyle bir örnek daha var. İkizler paradoksu diye geçer bu. Einstein'ın bir örneğidir. Bir kişiyi dünyada bırakıyoruz, ikizleri ikizler olduğunu farz ediyoruz. Birini de uzaya gönderiyoruz ve ışık hızında seyahat ettiğini düşünüyoruz. Uzaya gönderilip gelen, dünyaya geldiğinde ikizinin aşırı derecede yaşlandığını görür. Çünkü uzaya gönderilip ışık hızında seyahat eden kişi için zaman daha yavaş akmaktadır. Yani bu farkı bu şekilde de açıklayabiliriz arkadaşlar. Evet, ikinci notuma geçeyim hemen. Zaten kitap dediğim gibi kısa olduğu için böyle can alıcı noktaları almaya gayret gösterdim. Onları da okuyarak ve yine yorumlayarak devam etme süreci yapıyorum. Şimdi hiçbir anlam ifade etmez başlığı altındayız. Uzak bir yerde şimdi ne oluyor? Örneğin kız kardeşimin kısa süre önce keşfedilen bizden yaklaşık 4 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesindeki Proxima B gezegenine gitmiş olduğunu düşünelim. Soru şu, Proxima B'deki kız kardeşim şu anda ne yapıyor? Doğru yanıt sorunun anlamsız olduğudur. Tıpkı Venedik'teyken şöyle sormaya benzer. Burada Pekin'de ne var? Anlamsızdır. Çünkü burada diyorsam ve Venedik'teysem Pekin'de değil, Venedik'te olan bir yerden söz ediyor olurum. Yani aradaki anlamsızlığı burada çok güzel vurgulamış yazarımız. Çünkü şöyle diyor, yani bu soru çok anlamsız bir soru, o yüzden sormayın diyor böyle bir şeyi. Kız kardeşimin şimdi ne yaptığını sorduğumda yanıt genellikle kolaydır. Ona bakarım. Eğer uzaktaysa ona telefon edip sorarım. Ama dikkat edin, kız kardeşime bakıyorsam ondan benim gözlerime ulaşan ışığı alırım. Işığın ulaşması zaman alır. Diyelim ki birkaç nanosaniye. Yani saniyenin milyarda biri kadar, bu nedenle onun şu anda ne yaptığını görmem. Bir nanosaniye önce ne yaptığını görmüş olurum. Eğer New York'taysa ona telefon ettiğimde sesinin New York'tan bana ulaşması birkaç milisaniye sürer. Dolayısıyla kız kardeşimin en fazla birkaç milisaniye önce ne yapıyor olduğunu bilebilirim. Pek önemsiz. Yani arkadaşlar, biz şu an bile bu podcast'i dinlediğinizde aslında size ulaşması, geçmişten ulaşması gibi bir durum bu da. Ve siz şu an biriyle oturup karşılıklı konuştuğunuzda onun ışığını aldığınız için bu gecikmeyi bir nevi anlatmış size de yazar ve çok güzel örnekleri var. Dediğim gibi kitabı çok beğeniyorum. Carlo Rovelli'nin anlatım tarzı da gerçekten hiç bilmeyenlere göre olduğu için çok güzel anlatım tarzı var. Tavsiye ederim kitaplarını. Ama eğer kız kardeşim Proxima B'de ise ışığın oradan buraya ulaşması 4 yıl sürer. Az önce size Alpha Centauri örneğinde verdiğim gibi. Bu nedenle kız kardeşime bir teleskopla baktığımda veya onunla bir radyo bağlantısıyla iletişim kurduğumda onun 4 yıl önce ne yaptığını bilirim. Şimdi ne yaptığını değil. Proxima B'deki şimdi kesinlikle teleskopta gördüğüm ve telsizden gelen sesiyle duyduğum aynı an değildir. Belki kız kardeşimin şimdi yaptığı şeyin onu teleskopta görmemden 4 yıl sonra yaptığı şey olduğunu söyleyebilir miyim? Hayır, işe yaramaz. Onu görmeden 4 yıl sonra kendi zamanı içinde 10 dünya yılı sonra dünyaya geri dönmüş olabilir. Dolayısıyla kesinlikle bu da şimdi değildir. Evet, yani gayet net örnekler, net bir anlatım tarzı görüyoruz burada. Ve size verdiğim o 4 ışık yılı örneğini Proxima B yıldızlar üzerinden vermiş kendisi de. Alfa Centauri sistemi diye geçiyor aslında orası da. Ve o yüzden bu örneklem çok önemlidir. En basit örnektir. O kullanılması da fizikçiler tarafından en çok kullanılan ve tercih edilen örnek olarak görülüyor. Evet, üçüncü notuma geçelim. Taneciklilik başlığı altındayız. Bir saat tarafından ölçülen zaman kuantumlaşmıştır. Yani yalnızca belli değerler alabilir. Başkalarını alamaz. Zaman sürekli olmak yerine tanecikliymiş gibidir. Taneciklilik kuantum mekaniğinin tipik sonucudur. Kuram da adını buradan alır. Kuantumlar temel taneciklerdir. Tüm olaylar için bir en küçük ölçek vardır. Kütle çekimi alanı bunun adı Planck ölçeğidir. En küçük zaman birimine Planck zamanı denir. Değeri görelilik, kütle çekimi ve kuantum mekaniğine bağlı olayları tanımlayan sabitler birleştirilerek kolayca kestirilebilir. Bu sabitler bu zamanı 10 üzeri eksi 44 saniye olarak belirler. Çok büyük bir rakam arkadaşlar bu. 10 üzeri eksi 44 saniye, yani nanosaniyeler gibi bir şey düşünün. Bir saniyenin milyarda birinin, milyarda birinin, milyarda birinin, milyarda birinin 100 milyonda biri. Bu Planck zamanıdır. Bu kısacık zaman düzeylerinde zaman üstünde kuantum etkileri görmeye başlar. Planck zamanı çok kısadır. Bugün herhangi bir gerçek saatin ölçebileceğinden çok daha küçüktür. O kadar küçüktür ki aşağıda o minicik ölçeklerde zaman kavramının artık geçerli olmaması şaşırtıcı olmaz. Neden hala geçerli olması gereksin ki? Hiçbir şey her zaman her yerde geçerli değildir. Er ya da geç daima tamamen yeni bir şeyle karşılaşır. Zamanın kuantumlaşması neredeyse hiçbir T değerinin var olmadığı sonucuna işaret eder. Hayal edilebilecek en hassas saatle bir zaman aralığının süresini ölçebilseydik, ölçülen sürenin yalnızca kendine özgü belirli özel değerler aldığını bulmamız gerekirdi. Sürenin sürekli olduğunu düşünemeyiz. Onu kesintili olarak düşünmemiz gerekir. Düzgün bir biçimde akabilen bir şey gibi değil. Bir anlamda bir değerden diğerine bir kanguru gibi sıçrayan bir şey gibi. Başka bir ifadeyle minimum bir zaman aralığı vardır. Bunun altında zaman en temel anlamıyla bile yoktur. Yani kuantum ölçeklerinde zamanın olmayabileceğine dair bir örneklem bu. Ve şöyle düşünün arkadaşlar. Kuantum ölçeğine indiğiniz zaman kuantalar işte ve onun da altındaki parçacıklar, kuarklar vesaire gibi buralarda zaman durumunun değişebileceğini veya olamayabileceğine örneklem yapmış burada yazarımız. O yönden değerli bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Temel kuantum olayları ve spin ağları başlığını altında şimdi. Orayı da okuyayım. Üstünde çalıştığım ilmek kuantum kütle çekimi denklemleri Wheeler-DeWitt kuramının modern bir yorumudur. Bu denklemlerde zaman değişkeni yoktur. Kendi ilmek kuantum kütle çekimi hakkında da burada kısa bir bilgi vermiş. Kuramın değişkenleri bildiğimiz maddeyi, yani fotonları, elektronları, atomu oluşturan diğer parçacıkları ve kütle çekimi alanını meydana getiren alanları hepsi birbiriyle eşit düzeyde olacak şekilde betimler. İlmek kuramı birleşik bir her şeyin kuramı değildir. Hatta bilimin nihai kuramı olmak gibi bir düşüncesi de yoktur. Birbirleriyle tutarlı ama birbirlerinden farklı parçalardan meydana gelen evrenin şimdiye dek anladığımız şekliyle yalnızca tutarlı bir betimlemesi olmak amacındadır. Alanlar tanecikli bir yapıyla ortaya çıkar. Temel parçacıklardan, fotonlardan ve kütle çekimi kuantumlarından, daha doğru bir ifadeyle uzay kuantumlarından oluşurlar. Bu temel tanecikler uzaya gömülü halde bulunmaz, uzayı onlar oluşturur. Daha iyi bir ifadeyle evrenin uzamsallığı onlar arasındaki iletişimin ağıdır. Zaman içinde bulunmazlar. Sürekli olarak birbirleriyle etkileşimde bulunur, hatta yalnızca sürekli etkileşime dayanarak var olurlar. Bu etkileşim de evrenin bir olay olarak gerçekleşmesinin ta kendisidir. Bu zamanın en küçük temel biçimidir ve ne bir yönü vardır ne de bir doğru şeklinde düzenlenmiştir. Ne de Einstein'ın araştırdığı gibi eğri ve pürüzsüz bir geometrisi vardır. Kuantumların etkileşim içindeyken ve etkileşimde bulundukları şeye göre ortaya çıktığı karşılıklı bir etkileşimdir. Bu etkileşimlerin dinamiğinin temelinde olasılık vardır. Zaten kuantum duyduğunuzda olasılığı bileceksiniz arkadaşlar. Bir şeyin olma olasılığı, başka bir şeyin gerçekleşme olasılığı verili olduğunda temel olarak bu kuramın denklemleriyle hesaplanabilir. Evrenin olaylarının tam bir haritasını, tam bir geometrisini çizemeyiz. Çünkü olaylar bunlarla birlikte zamanın geçişi her zaman yalnızca bir etkileşim içinde ve etkileşimi kapsayan fiziksel sisteme ilişkin olarak gerçekleşir. Evren birbirleriyle ilişkide olan bakış açılarının bir toplamıdır. Evrenin dışarıdan görünüşü ifadesi mantıklı değildir. Çünkü evrenin dışı diye bir şey yoktur. Evet arkadaşlar, aslında burada evrenin dışının olmadığını, dışından bir gözlem kısmının olmayacağını net bir şekilde ifade etmiş. Çünkü biz evrenin içindeyiz. Evreni dışarıdan izleyebilecek bir durumda değiliz. Evren çok büyük çünkü. Ve evrenin dışı diye bir şey olmayacağını da bilerek yorumlama yapmamız gerektiğini ifade ediyor burada. Biz evrenin içinden baktığımız için şu yoktur, bu yoktur gibi evrenin dışından konuşur şekilde konuşmamamız gerektiğine de bir nevi örnek oluyor bu. Evet, yeni bir konuya geçelim hemen. Başlığını okuyorum. Bakış açısı diye geçiyor. Entropi ile alakalı bir konu bu. Başlığı da bakış açısı. Bizimle evrenin geri kalanı arasındaki özel bir etkileşim, düşük bir başlangıç entropisini nasıl belirleyebilir? Basit, altısı kırmızı, altısı siyah renkli, 12 kartlık bir deste oyun kağıdı alın. Bunu önce 6 kırmızı kart gelecek şekilde düzenleyin. Biraz karıştırın, sonra da karıştırılmış destede ilk 6 kart arasına giren siyah kartları arayın. Karıştırmadan önce hiç yoktu. Karıştırdıkça sayıları arttı. Bu entropi artışının küçük bir örneğidir. Oyunun başında ilk 6 kart arasında siyahların sayısı sıfırdır. Entropi düşüktür. Çünkü oyun özel bir konfigürasyonla başlamıştır. Şimdi farklı bir oyun oynayalım. Kartları gelişi güzel karıştırın. Sonra destedeki ilk 6 karta bakın. Ne olduklarını ezberleyin. Biraz karıştırın, sonra da ilk 6 kart arasına karışmış diğer kartları arayın. Başta hiç yoktu, sonra daha önceki gibi artmaya başladı. Entropi gibi. Ama burada öncekiyle temel bir fark var. Başta kartlar herhangi bir konfigürasyondaydı. Onları oyunun başlangıcında destenin önünde görüp özel olarak ilan etmiş olan sizsiniz. Aynı şey evrenin entropisi için de geçerli olabilir. O durumun özel olduğu fiziksel bir sisteme ait olan belki de biziz. Evrenin başlangıç konfigürasyonunun özel kılındığı böyle bir fiziksel sistem neden var olmak zorunda olsun ki? Çünkü evrenin uçsuz bucaksızlığı içinde sayısız fiziksel sistem vardır ve bunlar birbirleriyle daha çok sayıda yolla etkileşime girer. Bunlar arasında sonu gelmez olasılıklar ve büyük sayılılar oyununa göre neredeyse kesin olarak evrenin geri kalanıyla tas tamam geçmişte özel bir değere sahip olan değişkenler aracılığıyla etkileşime giren bir sistem var olabilir. Bizimki gibi uçsuz bucaksız bir evrende özel alt kümelerin olması şaşırtıcı değildir. Bir kişinin piyangoda kazanması kimseyi şaşırtmaz. Her hafta kazanan biri vardır. Bütün evrenin geçmişte inanılmaz ölçüde özel bir konfigürasyonda bulunmuş olduğunu düşünmek doğal değildir. Ama evrenin özel parçaları olduğunu düşünmekte doğal olmayan bir şey yoktur. Yani burada da aslında entropiyi çok güzel açıklamış. Entropi bir belirsizlik de oluşan bir durumdur. Yani bir nevi şöyle düşünün. Bir şey ortaya atılır, karışık bir şekilde o atılan ilk kısımda yani elinizde tuttuğunuzu düşünün. Bir zar takımı diyelim buna. 3 tane zar olsun elinizde. Tutuyorsunuz. Tuttuğunuzda size bakan tarafları 5-6 5-6 olsun. Yani 5-6 5 olsun. Attınız. Aynı sayının gelme olasılığı çok düşüktür arkadaşlar. İşte kuantum evreni de böyle oluşuyor ve olasılıklarla belirleniyor. Bunu da işte evrene uyguladığımız zaman aslında evrenin parçalarının nasıl olduğunu, doğal olmayan bir şeyin olmadığını bu şekilde anlamış oluyoruz. Yani biraz karışık bir konu arkadaşlar ama entropi konusu genellikle zamanı betimlerken de kullanılan bir kavramdır ve olasılık ve kuantumla bağ kurmayı sağlar bizim için. Şimdi 6. örneğim bu benim. Yani 6. işaretlediğim ve özel gördüğüm kısım entropi ile alakalı yine. Başlığı da izler ve nedenler. Hemen okuyorum. Entropinin geçmişte düşük olmasının yarattığı, geçmiş ile gelecek arasındaki ayrım için önemli olan, her yerde geçerli bir önemli etkisi vardır. Geçmişin bugüne bıraktığı izler. İzler her yerdedir. Ay yüzeyindeki kraterler geçmiş çarpmaların kanıtıdır. Fosiller bize geçmişte canlıların biçimlerini gösterir. Teleskoplar uzak gökadaların geçmişte nasıl olduklarını gösterir. Kitaplar bize geçmişimizi, tarihimizi anlatır. Beyinlerimiz anılarla doludur. Geçmişe ait izlerin var olmasının, geleceğin izlerinin var olmasının tek nedeni entropinin geçmişte düşük olmasıdır. Yani belirlenebilir. Az önceki zar örneği gibi düşünebilirsiniz. Başka bir nedenden değil. Geçmiş ile gelecek arasındaki farkın tek kaynağı geçmişteki düşük entropidir. Bu yüzden başka bir neden var olamaz. İz bırakmak için bir şeyin durması, hareketine son vermesi gerekir. Bu da yalnızca tersinemez bir süreçle, yani evrenin ısıya indirgenmesiyle gerçekleşebilir. Bu nedenden bilgisayarlar ısınır, beyin ısınır, ay yüzeyine düşen göktaşları onu ısıtır, hatta Orta Çağ'daki Benedikten manastırlarındaki yazıcı kesişlerin kas tüyünden yapılma divit kalemleri mürekkebin değdiği sayfayı biraz ısıtır. Isının olmadığı bir dünyada her şey elastik olarak geri seker ve hiçbir şey kendi izini bırakamaz. Geçmişin belirlenmiş olduğuna yönelik o tanıdık duyguyu yaratan şey geçmişe ait izlerin bol bulunmasıdır. Geleceğe ait benzer izlerin olmaması geleceğin belirsiz olduğu duygusunu yaratır. İzlerin varlığı beynimizin geçmiş olaylara ilişkin çok geniş haritalar düzenlenmesini sağlar. Benzer bir şey gelecek olaylar için geçerli değildir. Bu durum bizim farklı gelecekler arasından seçim yaparak dünyada özgürce davranabileceğimiz ama geçmişe dair bir şey yapamayacağımız duygusunun kaynağıdır. Evet, burada dikkat ederseniz geçmiş ve geleceğin nasıl oluştuğuyla alakalı bilgiler vermiş. Geçmişe herhangi bir müdahalemiz olamayacağını ama geleceğin de henüz belirlenmediğini ve bu zar gibi entropideki zar gibi bu geçmişi biz olasılıklar dahilinde belirlediğimizi anlatmaya çalışıyor. Daha böyle basite indirgenmiş bir örnek olarak vermek istedim. Ve ısının bu zaman belirlenmesi ve entropi içerisinde önemli olduğunu bize belirtiyor. Çünkü termodinamiğin ikinci yasasında da ısı konusu vardır arkadaşlar. Isı ışık oluşmasına neden oluyor. Işık da zamanla ve diğer bütün şeylerle bağıntılı bir kısmı oluşturuyor. Yani biz genellikle teleskoplarla baktığımızda hep ışığı görmeye çalışıyoruz. Yani mikrodalga, kozmik mikrodalga, arka plan ışını mı veya diğer ışık türlerinde de buna bakmaya çalışıyoruz. En basit örneklerden biri biz bir X-ray cihazından bile geçerken bir ısı veriyoruz arkadaşlar. Yani vücudumuz bir ısıya sahip veya bir canlıyı tespit ederken ısısına bakıp tespit ediyoruz. Veya bir nesneyi, maddeyi tespit ederken üzerinde bir ısı varsa çok rahat algılayabiliyoruz. Yani görünmez ışıklarda bunları çok net görebiliyoruz. Bizim gözümüz algılamıyor ama yani kozmik durumlarda genellikle bu tarz X-ray gözlemleri yapılabiliyor. Yani X-ray'e benzer kızılötesi gözlemler yapılıyor. Evet, devam edelim. Son benim aldığım notlardan birisi bu. Bunun hemen başlığına bakacağım arkadaşlar. Başlığını not almamışım. Burada aslında başlık da vermemiş. O yüzden not almamışım sanırım. Uykunun kız kardeşi diye bir başlık altında. Bakalım okuyalım. Bu son bölümü de okuduktan sonra yine bir konuşuruz. Eyüp peygamber yaşama doyarak ölmüş. Çok güzel bir ifade. Ben de yaşamı, doymayı ve yaşam denen bu kısa ömürlü çemberi bir gülümsemeyle kapatmak isterim. Evet, hala tadını çıkarabilirim. Hala denizden yansıyan mehtabın, sevdiğim kadının öpücüklerinin, onun her şeye anlam katan varlığının, kışın pazar öğleden sonraları evdeki divana uzanıp hala çevremizi saran binlerce gizemden küçük birini daha çözme hayaliyle işaret ve formüllerle sayfalar doldurmanın keyfini çıkarabilirim. Bu altın kadehtekinin hala tadına bakma olasılığı hoşuma gidiyor. Kaynayıp duran, hem dostça hem de düşmanca, hem anlaşılır hem de anlaşılmaz, beklenmedik yaşamın. Ama bu kadehten acı tatlı çok şey içtim. Eğer şu anda melek gelip bana Carlo vakit geldi dese, tümceyi bitirmeme izin vermesini istemem. Ona gülümser, onun peşinden giderim. Ölüm korkusu bana evrimin bir hatasıymış gibi geliyor. Pek çok hayvan bir yırtıcı yaklaştığında içgüdüsel bir dehşete kapılma ve kaçma tepkisine sahiptir. Sağlıklı bir tepkidir bu. Onların tehlikelerden uzaklaşmasını sağlar. Ama bu anlık bir dehşettir, uzun sürmez. Aynı doğal seçilim, abartılı bir gelecek öngörüsü kapasitesine sahip, aşırı büyük alın lobları olan şu büyük çıplak maymunları da yaratmıştır. Bu kesinlikle işimize yarayan ama biz büyük maymunların gözlerinin önüne kaçınılmaz ölüm imgesini koyan bir yetenektir. Bu da dehşet içgüdüsünü ve yırtıcılardan kaçmayı tetikler. Yani kısacası ölüm korkusunun birbirinden bağımsız iki evrimsel mekanizmanın bir işe yaramayan ve rastlantıya birbirine karışması beynimizdeki kötü otomatik bağlantıların bir ürünü, bizim için bir yararı ve anlamı olmayan bir şey olduğunu sanıyorum. Her şeyin bir süresi vardır. İnsan ırkının da dünya güzel bir düş gibi geçen gençliğini yitirdi. Şimdi her gün bizi yıkama, kuraklığa daha çok yaklaştırıyor, der Mahabharata. Mahabharata diye geçiyor arkadaşlar adı. Geçmişten korkmak, ölümden korkmak, gerçeklikten korkmaya, güneşten korkmaya benzer. İyi de neden? Bu akılcı okumadır. Aslında bir nevi avcı toplayıcıdan kalma dürtülerimizin bizi ölüm korkusunu yarattırdığını, hatta diğer olguların da evrim süreçleriyle birlikte oluşmasından biz ölümü aslında çok kötü gördüğümüzü burada betimlemeye çalışmış. Güzel de bir örnek vermiş. Evet, hepimiz ölümden korkarız. Ben de dahilim buna. Hepimiz derken ben kendimi de dahil ediyorum. Ölümü bir korkuyla karşılarız her zaman ama aslında bu ölümün bir nevi bir son olmadığını düşünen taraftayım ben. Çünkü ölüm zamanla alakalı bir konu değil. Ya da bu dünyadaki tüm yaşamınızın sona ermesi ama bir nevi yok olduğunuz anlamına gelen bir olgu olarak görmüyorum ben. Bunu neden böyle söylüyorum onu da söyleyeyim. Bir şekilde şu bedensel kısmınız bir toprağa ya da herhangi bir şekilde yakabilirsiniz de vücudu. Yakanlar da var çünkü dini inanışlara göre. Ve bu tarz bir işlem dahi yapılsa tamamen yok olmuyorsunuz arkadaşlar. Bu açıdan bakabilirsiniz. Yani nasıl? Yaktığınızda vücudunuzun o sıvı bileşenleri, atom bileşenleri ne oluyor arkadaşlar? Yok oluyor mu? Hayır. Bir toz, bir kül gibi bir şeye dönüşüyorsunuz. Ama bu toz ve kül içinde size ait parçalar, size ait atomlar, size ait bir enerji mutlaka kalıyor diye görüyorum ben. Ya bu küçük bir örnek. Yani bir dinlerle ya da diğer inanç konularıyla çelişmesi açısından örneklemedim. Sadece bakış açısı diyebilirim bu. Ve yani yazarın da bu kitapta anlatmaya çalıştığı bakış açısına benzer örnek diyebilirim. Carlo Rovelli bu tarz böyle güzel ve dokunaklı anlatımlar ve örnekler veriyor. Kitaplarını okuyun. Çok böyle uzun, kalın kitaplar değil. Kısa kitaplar ve herkesin anlayabileceği dilde. En azından belki uzaya olan ilginizi geliştirebilir. Farklı bakış açılarına sahip ve bilgi amaçlı okumanız halinde de sizi ufkunuzu genişletebilir diye düşünüyorum. Carlo Rovelli'nin daha kitapları var ve denk geldikçe onları da alıp böyle yine podcast yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Evet, bir sonraki podcast'imde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.